Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 22.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü, yetiş ya Mehdi. Talebeler bir anda yıldırım çarpmışa dönmüşlerdi. Büyük imtihan günü gelip çatmıştı ve daha hiçbiri kendisini hazır hissetmiyordu. Bembeyaz suratlarla odalarına döndüler. Göz ucuyla birbirlerini süzüyorlardı. Sultana hücum diye bağırdı Süleyman. Nasıl olsa bir şey bilmiyoruz. Bu yüzden en iyisi gidip kendimizi er olarak yazdıralım. Evet, hepimiz bunu yapmalıyız. Sonra da bizimle canları ne isterlerse yaparlar diye katıldı Übeyde arkadaşının sözlerine. İçlerinden en çok korkan Yusuf'tu. Sürekli alnından akan terleri siliyordu. Çaktırmadan arkadaşlarını süzüyor, az da olsa bir umut ışığı yakalamaya çalışıyordu. Gerçekten de imtihan söyledikleri kadar korkunç mu olacak, dedi berbat bir ruh haliyle. Ne sandın, yorgunluktan pestilin çıkacak, düşmanlar gidene kadar ayağa bile kalkamayacaksın, diye alay etti onunla Süleyman. Yusuf üzüntüyle iş çekerek ellerini yüzüne örttü. Ne yapacağız şimdi, diye sordu Naim. Kendini kaldırıp Şahrut'a at, yapabileceğin en iyi şey bu zaten, diye dalga geçti Süleyman. İbni Tahir lafa karışma ihtiyacını hissetti. Hadi hadi kendinize gelin. Gerçekten efendimizin bizi basit asker seviyesine indirmek için seçtiğine mi inanıyorsunuz? Bir sürü şey öğrendik burada. Ben şimdi kafamı notlarıma gömüp öğrendiklerimi tekrar edeceğim. Size de aynı şeyi yapmanızı salık veririm. Diğerleri hep bir ağızdan bağırdılar. Yüksek sesle oku da biz de bir şeyler öğrenelim bari. İbni Tahir hep beraber terasa çıkmayı teklif etti. Notlarını alarak yere oturdular. Delikanlı dersler esnasında tuttuğu notları arkadaşlarına okumaya başladı. Anlamadıkları yerleri elinden geldiğince açıklamaya çalışıyordu. Yavaş yavaş korkularından sıyrılmaya başlamışlardı. Fakat yarınki imtihan akıllarına geldikçe soğuk terler dökmekten kendilerini alamıyorlardı. İçlerinde az da olsa bir korku vardı. Gariptir ki artık hiçbirisinin aklına yaklaşmakta olan düşman gelmiyordu. Terasın öbür ucunda selvi ve kavaklardan oluşan küçük bir koru, güvercinliğin yanındaki harem binasının kulesini gözlerden saklıyordu. Abdülmelik kadınların üzerine bir şahin gibi saldırmıştı. Bağıra çağıra acele etmelerini söylüyordu. Kadınlar feryat figan oradan oraya koşarak eşyalarını toplamaya çalışıyorlardı. Bütün bu velvele karşısında harem ağalarının kılı bile kıpırdamıyordu. Sırıtarak kadınların ürkek tavuklar gibi oradan oraya koşuşturmalarını seyrediyorlardı ki Abdülmelik bağırarak onlara da yardım etmelerini emretti. Bu arada bir düzine adam katırları ve develeri haremin önüne getirmişlerdi. Nihayet tüm hazırlıklar tamamlandı. Subaylar ve dâiler ailelerine veda ettiler ve kervan yola çıktı. Ebu Suraka'nın kalede iki karısı vardı. İlki kendi yaşlarında ağzında hiç dişi kalmamış ihtiyar bir kadındı. Bu karısından doğan iki kız, şimdi Nişabur'da evliydiler. Dâi ona gençliğinden bu yana bağlanmıştı. Bir çocuğun annesine nasıl ihtiyacı varsa, o da karısına aynı ihtiyacı duyuyordu. İkinci karısı daha genç bir kadındı. Bu kadından bir oğlu ve bir kızı dünyaya gelmişti. Ve ikisi de haremde Hasan'ın kızlarıyla beraber büyüyorlardı. Bu kadın da onu çok seviyordu. Ayrılık vakti gelip çatınca, Ebu Suraka onları ne kadar özleyeceğini daha iyi anladı. Az kalsın ağlayacaktı ama güç bela gözyaşlarına hakim olmayı başardı. Duygularını açığa vurmak yakışık almazdı çünkü. El Hekim'in ihtiyar bir Mısırlı karısı vardı. Onu buraya Kahire'den getirmişti. Çocukları olmamıştı. Haremde onun evlenmeden önce bir fahişe olduğu dedikodusu yapılıyordu. Kadın yaşına rağmen hala son derece güzeldi ve bu da El Hekim'in çok hoşuna gidiyordu. Kadının kendisi üzerindeki etkisinden nefret ediyor ve buna lanet okuyordu ama ne zaman kaleye bir kervan gelse onun hoşuna gidebilmek için bir hediye almayı asla ihmal etmiyordu. İhtiyar bir Etiyopyalı kadın, karısının hizmetkarlığını yapıyordu. Onun ise bütün gün yastıkları uzanarak keyif çatmaktan, boyanmaktan, ipekli giysilere bürünmekten ve hayal kurmaktan başka hiçbir işi yoktu. Yüzbaşı Minuçer üçüncü kez evlenmişti. İlk iki evliliğinden olan üç çocuğunu yeni karısının şefkatli ellerine teslim etmişti. Kervanın hareket etmesi esnasında yüzbaşı ailesinin yanına gelerek kısaca veda etti. Gereğinden uzun kalırsa yumuşayabileceğini düşünüyordu. Bu kısa veda töreninden sonra herkes görev yerine döndü. Ebu Suraka ve El Hekim 3-5 kelime konuşacak kadar vakit bulmuşlardı. Kale bize artık çok ıssız gelecek diye iç çekti ilki. Bu dünyada yemek ve içmekten sonra uğruna mücadele edilecek tek şeyin kadın ve sevgisi olduğunu söyleyen filozoflara katılmamak elde değil doğrusu diye destekledi onu Yunanlı. Büyük önder bundan bile feragat ediyor dedi dahi. Yunanlı dudaklarını büktü. Küçük bir okul çocuğu gibi konuşuyorsun. Ebu Soraka'nın koluna girerek kulağına fısıldadı. Önderimizin kalenin arkasındaki bahçelerde neler sakladığını düşünüyorsun. Kedi yavruları mı? Saçma. Orada tüm gözlerden uzak yetişmekte olan yağlı kazların tadını eminim ki hiçbirimiz bilmiyoruz. Ebu Soraka düşüncelere dalmıştı. Hayır, bu konuda sana katılmam mümkün değil dedi sonunda. O duvarların ardında bir şeyler döndüğünü ben de düşünüyorum. Ama bu her neyse sadece onun değil, hepimizin çıkarı için. İstediğini düşünmekte serbestsin diye cevapladı hekim biraz hayal kırıklığına uğrayarak. Fakat şunu unutma ki Efendimiz bugüne dek en iyi parçaları hep kendisine sakladı. Aman az kalsın bir şey unutacaktım dedi Ebu Fazıl akşamüstü Hasan'la vedalaşırken. Gözünü anlamlı anlamlı kırptı. Sana bir hediye getirdim ama korkma bu defaki delilik ilacı değil. Yine de sevineceğini düşünüyorum. Ne olabildiğini tahmin eder misin? Hasan hayretle güldü. Önce Ebu Fazıl'a, sonra da kenarda oturan Ebu Ali'ye baktı. Bilmiyorum, bir şey diyemeyeceğim. Eğer hediyeyi almak istiyorsan, önce hiç olmazsa bir tahminde bulunmalısın dedi ona Ebu Fazıl, muzip muzip. Sana yardımcı olayım. Çok zengin olmana rağmen, şatafat ve gösterişten hoşlanmıyorsun. Sadece bir tek şey senin ilgini çekiyor, anlatabildim mi? Yoksa bana bir kitap mı getirdin? Bildin Hasan, bir kitap. Ama kimin? Bunu nasıl bilebilirim ki? Belki de eski yazarlardan birisinin, meşhur hekim ve filozof İbn Sina'nın mı yoksa? Hayır, o zaman bir çağdaşımız demek. Belki de din alimi El-Gazali. Hayır, onun bir kitabını sana getirmeyi pek uygun bulmadım diye şaka yaptı Ebu Fazıl. Senin için fazla dindar bir hediye olurdu. Benim hediyem senin düşüncelerine çok daha yakın. Allah adına ne dediğini anlayamıyorum. Ebu Ali gülümseyerek lafa karıştı. Bir kez de ben deneyebilir miyim? Tabii ki, dene bakalım şansın dedi, çoktan pes etmiş olan Hasan. Bahse girerim ki Ebu Fazıl sana eski dostun Ömer Hayyam'ın bir kitabını getirdi. Eski reis kahkahalarla gülmeye başladı. Nasıl olur da düşünemedim bunu diye bağırdı Hasan ve eliyle alnına vurdu. Nişabur'daki bir arkadaşının bana gönderdiği 4 tane şiiri getirdim sana. O bunları Ömer'in ağzından bizzat dinlemiş, sevineceğini tahmin ettim. Gerçekten de daha iyi bir hediye veremezdin bana diye teşekkür etti Hasan. Bana gösterdiğin alakaya gerçekten teşekkür ederim. Ebu Fazıl cübbesinin altından bir tomar kağıt çıkartarak arkadaşına uzattı. Hasan kağıtları açarak okumaya başladı. Bakışlarını tekrar kaldırdığı zaman gözleri düşünceli bir ifadeyle dolmuştu. Ne kadar süre sonra aynı güne 2 okul arkadaşından haber alıyorum. Nizam ve Hayyam. Fakat tam o anda kapıdaki hadım Abdülmelik'in Hasan'ın kızlarını getirmiş olduğunu bildirdi. Git şimdi eski dostum dedi Hasan ve arkadaşını kucakladı. Kadınlarımıza ve çocuklarımıza iyi bak. Günün birinde belki bir şeye ihtiyacın olur. O zaman beni hatırla. Çünkü sana borçluyum. Ebu Ali'ye bir işaret yaptı ve 2 ihtiyar odayı terk ettiler. Abdülmelik perdeyi yana çekti. Hasan'ın 2 kızı Hatice ve Fatma çekinerek içeri girdiler. Sana kızlarını getirdim Seydun'a. Hasan kızlarının gözlerinin ta içine baktı. Korkak tavuklar gibi ne bekleşiyorsunuz orada? Yanıma gelin diye homurdandı. Ananız sizi bana yük olmanız ve sizi her görüşümde onu hatırlamam için özellikle yanıma gönderiyor. Size baktığım zaman içimin dayanılmaz bir öfkeyle dolduğunun farkında tabii. Ne yapalım? Babalık görevimin emrettiği sizi kabul ettim. Ama bu kadar yeter. Haremin kalan kısmıyla beraber Metsufer'in gözetiminde Rey'e gideceksiniz. Sonra da Abdülmelik'e döndü. Metsufer'e söyle, onlara sadece ürettikleri ipliğin değeri kadar yemek versin. Benim kızlarım oldukları için onlara ayrıcalık yapmaya kalkmasın sakın. Eğer söz dinlemezlerse onları dilediği zaman köle olarak satabilir, satıştan alacağı paranın yarısını masraf olarak kendisine saklasın. Diğer yarısını da bana göndersin. Şimdi acele etmeliyiz, önce namaza, sonra da yolculuğa. 2 kız çarçabuk dışarı süzülürken Abdülmelik bir an daha içeride kaldı. Metsufer onlara nasıl davranması gerektiğini bilir. O akıllı bir adam ve bir yığın çocuğu var. Bu arada kızlar kapının önünde daha iyi bekliyorlardı. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Halbuki çok da güzel bir yüzü vardı dedi genç olanı. Bizi neden sevmiyor ki diye içini çekti büyüğü ağlayarak. Abdülmelik onları dışarı çıkardı. Korkmanıza gerek yok yavrularım diye onları teselli etti. Metsufer'in altın gibi bir kalbi vardır. Çocukları sizinle oynamaktan mutluluk duyacaklar. Üzülmeyin, haliniz daha da kötü olabilirdi. Bölüm 6. Aşçının getirdiği akşam yemeğini Hasan fark etmedi bile. Derin düşünceler içinde duvardaki meşaleyi alarak masanın üzerindeki lambanın fitilini tutuşturdu. Alışkın ve dikkatli bir hareketle ateşten zarar görmemesi için duvardaki perdeyi yana çekti. Birkaç basamaklık bir merdiven ile kulenin balkonuna çıkan dar bir koridorda yürümeye başladı. Yolunu görebilmek için meşaleyi başının üstüne kaldırdı ve balkona çıkabildi. Soğuk ve temiz havayı ciğerlerine çektikten sonra parmaklığa yaklaşarak meşaleyi başının üzerinde 3 kez çevirdi. Aşağıdan aynı şekilde gecikmeden cevap verdiler. Hasan da işareti aldığını belirtmek için meşaleyi bir kez daha başının üstünde çevirerek odasına geri döndü. Bu iş için hazırlanmış bir delikte meşaleyi söndürdü. Beyaz kalın bir cübbeye bürünerek karşı duvardaki halıyı yana çekti. Girdiği hücre çok küçüktü ama duvarları tamamen halılarla kaplanmıştı. Yerde bulunan ağır bir gürzü kaldırarak duvarların birine takılmış parlak bir madeni levhayı kuvvetle vurdu. Aniden görünmeyen bir çıkrık çalışmaya başladı. Yavaş yavaş hareket eden hücre giderek daha hızlı bir şekilde aşağıya doğru inmeye başladı. Yavaş yavaş hareket eden hücre giderek daha hızlı bir şekilde aşağıya doğru inmeye başladı. Yolculuk epey uzun sürdü. Her defasında bir korku kaplıyordu Hasan'ın içini bu yolculuk esnasında. Ya günün birinde mekanizmanın bir kısmı çalışmazsa, içinde bulunduğu hücrenin kulenin dibindeki kayalara çarpıp parçalanması işten bile değildi. Veya o çok güvendiği zencilerden birinin günün birinde canı sıkılıp onu öteki aleme göndermek için mekanizmayı kasten bozması durumunda ne yapabilirdi ki? Küçükken tutsak edilip erkeklikleri kopartılmış olan bu adamlardan biri kendisine yapılan hareketin intikamını bir gürz darbesiyle almak isteyebilirdi. Evet, aynı yılan oynatıcılarının yılanları kavallarının müziği ile büyüledikleri gibi. O da bu adamları bakışlarıyla uysallaştırmıştı. Fakat günün birinde ona ihanet etmeyeceklerini kim garanti edebilirdi ki? Kendisine tam bir sadakatle bağlanmaları için elinden geleni yapmıştı. Dünyada ondan başka hiç kimsenin sözünü dinlemezlerdi. Önlerinden geçen herkes titriyordu. Ebu Ali bile nöbetçilerin yanından geçerken içindeki hafif korkuyu bastırmakta güçlük çekiyordu. Onlar en asi dâileri ve liderleri kontrol altında tutmakta kullandığı canlı birer silahtılar. Yakında bir de fedailer eklenecekti silahlarına. O zaman adamlarını içten de kontrol edebilecekti. Kendisini boş hayallere asla kaptırmıyordu. Dâilerin ve diğer önemli kişilerin dinleri imanları yoktu. Kendi çıkarlarını korumaktan başka bir şey düşünmüyorlardı. Davasını yürütmek için insanlardan oluşan bir mekanizma kurmuştu etrafına. Aynı asansörü çalıştıran mekanizma gibi meydana gelebilecek en küçük bir aksaklıkta tüm sistemin bir anda paramparça olması işten bile değildi. Küçücük bir hata yaşamı boyunca gerçekleştirmeye çalıştıklarını yok ederdi. Asansör durdu, kulenin dibine ulaştı. Çıkrığı çalıştıran zenci perdeyi yana çekti. Serin bir koridora girmişti Hasan. Belli belirsiz bir hava akımı meşalelerin ışıklarının ürkek kuşlar gibi uçuşmalarına neden oluyordu. Hasan arkasına dönerek peşinden gelen zencinin gözlerine delici nazarlarla baktı. Sakinleşmişti tekrar. Son derece sakindi artık. "Köprüyü indir," diye emretti hırçın bir sesle. "Emredersin ey Seyduna." Zenci siyah bir kolu yakalayarak kuvvetle aşağı bastırdı. Duvarlardan biri harekete geçti. Kulağına hızla akan derinin şırıltısı gelmeye başlamıştı. Yavaş yavaş meydana çıkan boşlukta önce parlayan yıldızlar göze çarptı. Sonra da büyük bir parça gökyüzü göründü. Köprü hızla akan derinin üzerinde inmeye başlamıştı. Öteki tarafta meşaleli bir adam bekliyordu. Hasan ona doğru yürüdü. Köprü ardından tekrar yukarı kalktı ve dar aralığı kapadı. "Her şey yolunda mı Adi?" "Evet ey Seyduna. Meryem'i soldaki köşke getir, onu orada bekleyeceğim. Sonra da Apama'yı sağdakine götür. Her ikisiyle de tek kelime konuşma. Baş üstüne ey Seyduna." Adamlar birbirlerine hafifçe gülümseyerek akarsuyun doğal bir set yardımıyla oluşturduğu küçük gölcüye yürüdüler. Küçük bir kayık onları bekliyordu. Kayığa yerleştiler ve Adi kürekleri asıldı. Dar bir kanaldan geçerek bir kumsala vardılar. Güzel ağaçlar ve çiçeklerle süslü bir yol iç kısımlara doğru uzanmaktaydı. Ta yukarılarda küçük bir köşk, gecenin içinde ışıltılar saçarak parlıyordu. Adi köşkün kapısını açtı ve içeriye girdiler. Salonun dört köşesindeki lambaları yakınca her taraf ışıl ışıl oldu. Köşkün ortasındaki havuzdaki suların parıltıları tavana binbir renk binbir desen ile yansıyorlardı. Hasan havuzun yanına geldi. Gizli bir musluğu açar açmaz muhteşem bir fıskiye neredeyse tavana kadar yükseldi.
Ayrım sonu.